Merhabalar efendim, iyi akşamlar. Bu akşam dop dolu bir programla karşınızdayım. Merakla, ilgiyle okuduğunuz FİÇİP ve en son Aden kitabıyla gerçekten bizi şöyle tokatlayan, bizi uyandıran, içimizde güzel duygular oluşturan ve düşünmemizi sağlayan önemli bir yazar var. Azra Koan masada. Buyursunlar efendim, başlıyoruz. Hoş geldiniz masaya. Sizin için hissettiklerim de bunlar.
Çok
umarım...
teşekkür ederim. İnşallah, yani bunu hep söylüyorum çünkü bir şeyi fazla fazla söylediğinizde gerçekleşmesi olasılığı daha yüksek. Hayata katkısı olsun. Hayat utandırmasın. Söylediklerinize de layık olalım. Tabii insanları tokatlama kısmında yakında şey olabilir ama evet, çok teşekkür ederim.
Etkili bir duygu olarak kullandım tokatlamayı.
Evet,
çünkü bazen okuduğumuz
için.
Şeyler hazmediyoruz, anlıyoruz ama gelip geçici olabiliyor.
Evet,
sizin
evet.
Kitaplarınızda şöyle bir fark var. Ben dahil okuyan herkes de bir etkisi oluyor ve seninle beraber hareket etmeye başlıyor romanlar. O romanlar benim için kıymetli romanlar oluyor. Sizi aylardır masada görmek istiyorduk. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür
ben
ediyoruz
çok
efendim.
Teşekkür
gerçekten
ederim,
çok fazla sorularım var. Aslında çocukluğunuz, gençliğiniz nasıl başladınız diye başlamam gerekirdi ama o kadar çok soru sormam gerekiyor ki bu akşam masada. Çok çok geçmişe gidemeyeceğim. Sadece evet. Şunu söylemek istiyorum. Aynı zamanda bir psikologsunuz. Psikiyatri alanında da çalıştınız.
Psikoloji
alanında çalıştınız. Bu konuda deneyimleriniz oldu ve arkasından romanınız geldi. Aslında ilk yazdığınız roman Pi, doğru değil
evet,
mi?
Doğru.
Ama önce Pi çıktı. Neden?
Pi'nin son sahnesini yazdım. İlk yazdığım sahne oydu. Sonra Pi'yi kurguladım. Pi'yi kurguladığımda baktım ki çok içeriği çok yoğun bir kitap olacak. Yani normalde gündelik sohbetlerimizde ya da gündelik yaşantımızın içinde yoğunlukla yer almayan bilgilerin olduğu bir kitap olacak. Bunu kim okur diye evde tartışmaya başladık eşimle. Bunun ardından Çi'yi dizayn ettim. Hani Pi'ye giden bir köprü olsun diye. Köprü tamam ama biliyorsunuz yani yolların birbirine bağlanmasıyla köprü oluşuyor. Bir yola ihtiyaç vardı. Fi doğdu. O yüzden bu tersten doğmuş bir kitap yani.
Güzel, iyi ki de böyle doğmuş.
Hafifleyerek gitti yani.
Hafifleyerek gitti. Peki ilk gördüğünüz ilgi ne zaman hissettiniz yazdığınız şeylerin insanların üzerinde çalışmaya başladığını?
Şöyle ilk daha Fi başka bir yayın evinden çıkmıştı ve rafta bulunamıyordu. Rafta bulunamadığı için de insanlar bunu gidip herhangi bir kitap evinden satın alamıyorlardı. İnternetten hep satılıyordu ve böyle çok yavaş yavaş gidiyordu. İşte ikinci baskıya girmiştik. 5000 adet falan satmıştık maksimumda. Ve o dönemde birisinden çok uzun bir mail almaya, yani spesifik bir kişiden uzun uzun bir mail aldım ilk. O mailler devam etti. Sonra mailler artmaya başladı. Ve o noktada çok samimi maillerdi bunlar. Şimdi o kişinin adını vermeyeyim açıkçası.
Tabii ki ama
hala
içeriğini merak
kendisiyle.
Ettim. Ne üstüne yazıyordu mailleri?
Onun hayatını ne kadar etkilediğini ve hayatına ne kadar dokunduğunu anlatıyordu. Ve hani ilk başta daha romantik gibi bir algıyla okudum mailleri. Fakat bir süre sonra gerçekten de resimler gönderilmeye başladı. Sonra onunla tanıştım. Yaşadığı yere gittim. Ve gerçekten değişimi gördüm. Evet.
Ne güzel bayağı. Evet. Bir ilişki kurulmuş
hala
işte.
Da
işte okumak bu kadar
değer
önemli.
Değer verdiğim insanlardan
en önemli,
bir tanesi.
En önemli
bir hemşire
köprülerden
kendisi.
Bir tanesi. Hemşire evet. Ne güzel. Buradan selam olsun. O kendisini biliyor
aynen.
Tabii ki. Şimdi roman yazmaya başladığınız güne götürmek istiyorum sizi. O karara ve o güne gittiğiniz zaman. Şimdiki Azra ikisini şöyle oturttuğum zaman karşılıklı. Ne söylerdiniz? Birbirinize ilk söyleyeceğiniz şey ne olurdu?
Herkesi çok ciddiye alma.
Mükemmel. Bu benim çocukluk felsefem biliyor musunuz?
Ciddi, keşke evet. Sizinle daha önce tanışsaydınız.
Keşke. Çünkü bazen çok ciddiye aldığınız zaman çok bilinmedik yerden kırılıyorsun ya. O yüzden biraz daha yukarıdan kurmak lazım o ilişkiyi.
Aynen,
bazılarıyla.
Aynen. Ya bazen bazı insanlar aslında sizi kırmak için değil ya da evet. Bazen bazı insanlar ne söylediklerini de bilmiyorlar. Yani gerçekten söyledikleri şeyi içselleştirerek söylemiyorlar. O anki ya da bir an önceki duygulara bağlı olarak kendilerini ifade ediyorlar ve eğer siz hayatı gerçekten ciddiye alan bir insansanız herkesin söylediği sizin için ciddi oluyor. Yani ve herkesin zihninde yarattığı düşünceyi iyi anlamaya çalışıyorsunuz. Kişinin kendisi bile o düşünceyi anlamamışken sizin o düşünceyi anlamanız zaten mümkün değil. Yani bu yolculukta mesela onu öğrendim.
Harika bir şey. Harika bir şey. Kesmek istemiyorum ama reklama gitmek zorundayım. Çok hızlı döneceğiz, söz veriyorum. Buyursunlar. Bizimize geliyor
evet.
Mu fotoğrafları?
Bu biraz epifiz bezinin iyi çalışmasıyla alakalı bir şey.
Nasıl yani?
Bu biyolojik bir şey. aynı felsefelerde, aynı düşünce zincirlerini kurabiliyoruz. İki
i̇şte
tane peçetenin...
Picasso yaptı zaten.
Evet, iki tane peçetenin üst üste köşelerinin birleştirilmesiyle zaten küp oluşuyor.
Evet.
Nörotransmitterlerimizin birbirine düşünce, elektrik göndermesi bizim düşüncemizi oluşturuyor. Kendi aralarında konuşmuşlardır. Bu azra koyan damacalı çıktı falan diye. O çakılma efektini ancak o insan o zaman yaşadığında anlayacak. Beyniniz ne kadar yağlıysa o kadar hızlı düşünüyorsunuz. Ya meyve veren ağacı taşıya taşıya artık ağaçlar meyve vermemeye başlayacak. İnsanlık çabası olan bir gezegende yaşamak istiyorum.
Sonra da böyle bir I'm Sharon Stone baby diyor.
Benden çok daha akıllılar. Bana öyle mailler geliyor ki ben böyle üç boyut varlığıyız diyelim ki yükseklik algın yok. Hiç zıplamak aklına gelir miydi?
İsmime göre ve yaşamıma göre ve bakış açıma göre bir yazar buldum demiştim sizi okuduğum zaman. Neden? Fi ateş, ihtiras, güzellik anlamına geliyor. Çi suyun buz hali, yaşam enerjisi. Pi topraktan başını uzatan filiz ve yeni hayat. Aslında evrenin, doğanın, yaradanın ta kendisi ve onun biçimlenmiş hali. Çocukluğunuzdan bugüne yaşadığınız süreç içerisinde doğa, evren, yaradan... Nelerdi sizin için? Nasıl buluştunuz onlarla?
Çok şimdi deneyim, yani bu yaşamdaki yolculuk diyelim buna. Bu yolculukta başınıza gelen şeyler sayesinde hayatı tanıyorsunuz ve kendinizi tanıyorsunuz. Başınıza gelen şeylere verdiğiniz tepki zaten bir süre sonra o tepkilerden geriye kalan hatırladığınız şeyler sizin karakteriniz oluyor. Yani aslında siz hatırladığınız tepkilerinizsiniz düşündüğünüzde geriye dönüp. Benim ben çok genç bir yaşta bir trafik kazası geçirdim. Çok ciddi, çok ağır bir kazaydı. Karşıdan karşıya geçerken araba çarptı. Ve işte burnum kırıldı, elmacık kemiğim kırıldı, kalçalarım kırıldı, kaburgalarım, yani vücudum epey bir kırıldı. Ve 6 ay kadar komada kalmak zorunda kaldım. Annem için, ailem için çok zor bir dönemdi. Fakat o dönemde, o yani o iyileşme döneminde komadan çıktıktan sonra ayak parmak ucumdan koltuk altıma kadar 5 ay direkt şeydeydim, alçının içindeydim. Ve o dönemde varoluşu, evreni, insanın ne olduğunu ve burada ne işimizin olduğunu düşünmek için sağ olsun bana Semra teyzem çok aracı oldu. Teyzem yanımdaydı. Allah rahmet eylesin. Ve ya onunla olan sohbetlerimiz ilk benim tetiklenme noktamdır diyeyim. Hayatla ilgili. Daha sonra 2 sene yürüyemediğim bir dönemim oldu. Topalladığım dönemlerim oldu. Hepsini aştım. Çok sağlıklıyım yani. Bayağı her türlü spor yapabilecek kadar sağlıklıyım.
Ne acayip. Sanki hiç başınıza gelmemiş gibi.
Evet ve bu dönemde zaten sağlıklı olabilmek için kendi asıl sağlığıma, yani dengedeki sağlığa kavuşabilmek için öğrendiğim şeyler asıl yolculuk oydu. Annemle birlikte öğrendiğimiz şeyler. Yani hiç yürüyemeyeceksin, bir bacağın diğerinden kısa olabilir opsiyonundan biz bugünkü olduğum kişiye geldik. Orada işte güzellikle ilgili de düşünsenize, burnunuz kırılıyor, suratınız yamuluyor ve gözlerinizin altı çöküyor, deforme oluyorsunuz ve bunun psikolojiye çok ciddi bir etkisi var. Yani bütün bu düşünceler, bütün bu kavramlar kafamda bir şekilde bir araya geldiler ve ben hayatın mekanizmasını merak etmeye başladım. Geri kalan kişiler ve olaylar hafiflemeye başladı. Yani olgular öne çıkmaya başladı. Evet, böyle.
Hala çok güzelsiniz. Kaza sizden hiçbir şey
götürmemiş. Teşekkür ederim. Yani
öncelikle onu söyleyeyim.
Olayın güzellik değil.
Şu hoşuma gidiyor. Zaten okurken de onu okuru hemen anlıyor. Hayatın mekanizmasını merak etmeye başladım. Bu şu gibi değil mi? Dün uçuyordum. Uçaktan baktığımız zaman aslında ne kadar hiçiz ya. Minicik minicik minicik yaratıklarız. O önemsediğimiz büyük ciplerimiz aslında hiçbir şey değil.
Hiçbir şey değil.
O içinde yaşadığımız büyük havuzlu, bahçeli evlerimizin aslında hiçbir anlamı yok. Yani üflesen hepsi dağılacak.
Belirli bir seviyeye geldiğinizde, analiz seviyesine geldiğinizde evler ve arabalar ne kadar büyük, ne kadar abartıldığında karakterlerin ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz. Yani direkt, yani çünkü işte fonksiyonelite değil mi? İşlevselcilik.
Evet.
İşe yaramak. Bu zeki insan, zeki insan organizması zaten işe yarama ve sürdürülebilirlik üzerine hayatını kurabilen insan demek. Şimdi düşünsenize, çok kocaman bir eviniz var fakat kendiniz temizleyemiyorsunuz.
Mesela.
Yani evet, yani o
ya
yüzden
da çok yalnızsınız,
çok yalnızsınız ya da evet, ısıtması zor, soğutması zor.
Evet.
Her türlü şey. Yani evet. O yüzden fonksiyonelite diyorum bu. Yani
dünyadaki en büyük problem ne eğitim ne parasızlık. En büyük problem anneler.
Evet.
O kadar etkileniyorum ki bu cümleden her seferinde. Buraya getiren, bu cümleyi kurduran size nedir peki?
Çok ciddi bir etrafta aslında en iyisini yapmaya çalışırken maalesef ciddi anlamda çocuklarımıza zarar verdiğimizi ben kendim deneyimledim. Bu ben de dahil. Yani ben kendimi bu anneler kümesinin dışında tutmuyorum. Çok şükürler olsun çok sağlıklı bir yavrum var. Fakat hani ikinci aydan itibaren yaptığım şeylerin aslında çok iyi niyetle de yapılsa, gerçekten iyi bir analiz edilmeden o davranışları uyguladığımda çocuğumu çok bilmiş bir şekilde yaraladığımı gördüm. Yani çocuğum belki bunu hiçbir zaman anlamayacak. Çünkü annelerimizi suçlama eğiliminde değiliz analiz edene kadar. Ben kendi annemi asla suçlamıyorum. İşte biraz önce anlattım. Çok ciddi bir kaza
tabii
geçirdim
ki,
ve
tabii
hani
ki.
uyandığımda iki sandalyeyi birleştirmiş bir şekilde yatağımın kenarında yatıyordu yani. Düşünsenize 6 aydır orada yaşamış bir
ona
insandan
sorsan bir
bahsediyorum.
Dokunsan o kim
tabii
bilir
ki,
neler
onun hikayesi
anlatacak
çok
yani.
farklı. Zaten
Tabii ki.
söylüyor bunu yazman lazım
Evet.
falan diye şimdi.
Evet.
Ama şu var, çocuklarımızın sahibi biz değiliz. Çocuklarımız bu gezegene gerçekten kendi deneyimlerini oluşturmak için gelmiş varlıklar. Bizim onlara yapacağımız tek şey rehberlik yapmak, sahip değil. Tamamen onların hizmetçisi de değiliz. Kendi deneyimlerimizi onların önüne sunmalıyız. Çok açık ve net bir şekilde. Yani yaşadığımız deneyimi değiştirip de onun yaşamasını istediğimiz deneyimi manipüle etmek amacıyla da değil. O da çok alakasız bir şekilde bir yanlışa götürebiliyor yavruyu baktığınızda.
Evet,
O yüzden
doğru.
de dünyaya baktığımızda eğer anneler kimlik bilincine sahip değillerse, anne kendi köşesinde kendisi kişi olmadıysa, kişilik haklarına sahip olduğunun farkında değilse, o zaman zaten o toplumdan bir şey bekleyemezsiniz. Toplumu doğuran organizmadan bahsediyoruz.
Tabii ki.
Toplumun annesi. Düşünsenize çocuğun ilk 8 yaş her şeyi öğrendiği kişiden
Evet,
bahsediyoruz.
aynen öyle.
Çocuğun ilk 8 yaş her şeyi öğrendiği kişi eğer kendisi kişilik haklarına sahip olduğunu bilmeyen bir kişiyse çocuğa ne öğretecek?
Aynen
O
öyle.
zaman siz ancak işte ileri devletler seviyesine çıkmış devletlerin öz kaynakları tarafın öz kaynaklarının yağmalandığı küçük hizmet devletleri haline geleceksiniz. Yani bu
Aslında
çok önemli.
tek bir cümle gibi görülüp altına
Çok
kadar
büyük bir
derin ve
şey.
önemli.
Evet.
Sorular soran biriyim ben. Kendinizi öyle tanımlıyorsunuz. Romanlar yazıyorsunuz. Sorular sorduğunuzda da zaten romanlarda da o soruların cevapları kendiliğinden geliyor. Peki bu sorduğunuz soruların cevaplarını kendiniz verdiğinizde romanlarda, o karakterlerde ve onların dünyasında kendinizi tatmin olmuş hissediyor musunuz? Bir ukalalık geliyor mu insana? Yani bunu
Kesinlikle geliyor.
özür dileyerek
Ya
soracağım
kesinlikle,
ama
ay hiç özür
o
dilemeyin.
his
Bakın bunları
yani...
konuşabiliyor olmalıyız.
Tamam, süper.
Yani bu, çünkü bu alınılacak şeyler değil
O
bunlar.
zaman harika. Ne
Aynen.
hissettiriyor size? Yani
Şöyle.
yazdınız ve tamamladınız. Hele şu beni çok parçalayan bir roman. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir şey oluyor. Başlıyorum, ilerliyorum ve yine çok önemli bir şey oluyor ve bırakıyorum. Bir şey oluyor, başlıyorum, bir şey oluyor. Ya sürekli Aden'le aramda bir durum olması gerekiyor. Başlamam ve bırakmam için. Onun sırrını hala çözemedim. Mutlaka bulacağım ama.
Uzun
Mesela...
okunan bir roman.
Efendim?
Hayatın içine işleyip uzun okunan. Zaten çok yoğun. Şimdi ilk 100, 110 sayfa falan zaten biraz yokuş yukarı. Aden diye bir gezegendesin.
Evet, ya o gezegeni merak
Gezegendeki
ediyorum.
varlıklar var. 18 tane
Evet.
varlık var. O 18 varlığın içinde işte bir tanesi de insan organizması. Küçük çekirdek bir aile.
Evet.
Sonye ve Numi. Sonye erkek, Numi kız. Bunların ikisinin hikayesini okuyoruz biz. Ama aslında o ilk başta gezegenden başlıyoruz. Gezegenin içinde işte Surza var, Baruh Baba var. Bunlar ikisi anne ve baba. İki tane oğulları var, Sonye ve Jax. Sonradan öğreniyoruz ki aileye sonradan katılmış, cildi çok çok açık olan, beyaz tenli, değişik bir kız çocuğu
Bu
var
insanları görüyor
aralarında.
musunuz şu anda bana anlatırken? Gözünüze geliyor mu
Evet, bu biraz
fotoğrafları?
epifiz bezinin iyi çalışmasıyla alakalı bir şey.
Nasıl yani?
Bu biyolojik bir şey.
Sahi mi?
Evet.
Yani okuduğumuz şeyleri
Benim
hayal etmemiz ve onların
tabii
resimlerini
tamamen
görüyor.
epifiz beziyle
Sonra ama
alakası bir şey.
filmleriyle yıkılıyor olmamız da o zaman bizim hakkımız oluyor.
Diğer yani yani şöyle söyleyeyim size, neokorteksin diğer etkileşimleri diyelim size, diğer aktivi olması farklı
Ha,
şekillerde
bu çok hoşuma
birbiriyle,
gitti.
nöronlarımız birbiriyle farklı şekilde etkileşim, ama şu epifiz bezi, ben bunu hep zaten kendi sunumlarımda da hep koyuyorum, epifiz bezin ne kadar önemli olduğunu. Epifiz bezi aslında ilk gözümüzün tam ortasında dan bir çubuk soksak ve beynimizin tam ortasından bir çubuk soksak ikisinin buluştuğu noktada. Aslında epifiz bezi bir göz gibi, tam beyninizin ortasında olmasına rağmen, diyelim ki siz karanlık uyuyorsunuz. Ayak topuğunuza güneş değdi. O güneşi algılayarak bir takım hormonları üretmeyi bırakan yer. Yani vücudunuza değen ışığı algılayan bir yer beyninizin ortasında.
Şimdi çok seyircinin hakkını dağıtmadan romanı yazarken
bu
sizin
romanda var.
tamam siz hayal ettiğiniz zaman o karakterleri siz görüyorsunuz ama
Yani.
ben başka görüyorum. O ve milyonlar başka görüyor.
Güzel olan taraf da bu zaten.
Muhteşem bir şey değil mi?
Evet.
İşte bunun getirdiği şeyi soruyorum. Yani Azra gece evine gittiği zaman uyurken uyumadan evvel birçok evde okunurken, ofiste, iş yerinde, arabada, mesela gemide, vapurda ne hissettiriyor? Yani size geçen duygusu nedir bunun?
Benim öyle çok romantik duygularım yok. Yani böyle işte bir başarmışlık duygusu falan filan değil, ama yani en yüksek vereceğim şey, çünkü ben her zaman söylüyorum. Yani sokakta yalın ayak mendil satan çocuklar olduğu sürece hiçbirimiz hiçbir şey başarmış değiliz.
Kesinlikle.
Hepsi hikaye. Evet. Ama şöyle bir duygu var. Hani en azından sınava iyi çalışmışım duygusu var. Elimden geleni yapıyorum duygusu var, ki en önemlisi. Çünkü değiştiremediğiniz ve değiştirilmesi gerektiğine emin olduğunuz yanlışlarla yaşamanın tek koşulu var. Elinizden geleni yapmak. Hala yılmadan. Elimden geleni yapıyorum duygusu bana şimdilik yetiyor.
Hiçbir şey anlamıyorum romanlarından ve beni hiç çekmiyor, cezbetmiyor. Yorumlarına nasıl cevap veriyorsunuz?
Şimdi şöyle, eğer o yorumlar samimi ise, yani gerçekten de belirli bir farklı bir sosyal medya organizasyonları tarafından enteresan
değil, değil. Hayır, bu tamamen saf yalın bir okuyucudan gelen bir
çok
yorum
normal.
Olsa.
Çok normal. Hepimiz aynı kaynaktan gelmiyoruz. Yani en merkezde geldiğimiz yaşam tabii ki aynı, ama hepimizin ihtiyaçları aynı değil. Bu kitaplar benimle aynı ihtiyaçlara sahip olan insanlara hitap eden kitaplar. Çünkü açlığını çektiğimiz, düzeltmek istediğimiz problemlerimiz aynı, ihtiyaçlarımız
evet,
aynı.
Kesinlikle.
Ortak noktada yani yaşamak istediğimiz dünya evet. aynı. Ağacı korumak istiyoruz, çocuğa sahip çıkmak istiyoruz. Bizim problemimiz tamamen yaşamın yanında olmakla ilgili. Şimdi eğer problem benimle aynıysa onun hayatında edindiği problemler, o zaman benim zaten problem olarak görüp de çözümlerine ulaşmaya çalıştığım değişik kaynaklardan, bir problemin tek bir çözümü yok çünkü.
Yok, tabii ki.
Ulaştığım konular ona da hitap ediyor. O yüzden aynı felsefelerde, aynı düşünce zincirlerini kurabiliyoruz.
Evet, ismi neden Adem? Ben biliyorum cevabını ama.
Kur'an-ı Kerim'de ADN diye geçer.
Hı hı.
Aslında işte yaşamın mükemmelleştirildiği bir yerdir. Biz buna cennet diyoruz. Ben cennetten başlamak istedim hikayeye. Adem'in 2 sene sonra çıkacak olan devam kitabı Nakar olacak. Nakar'da yani Adem bir ütopyaydı. Nakar bir distopya olacak. Ve Adem'de anlatmak istediğim konu bir yani organizmanın kendi olması gereken, dönüşmesi gereken, kendi en iyi versiyonuyla var olabilmesi için dizayn edilmiş bir yerde yaşamasıyla sanki bir cezalı gibi kendi en iyi versiyonuna ulaşmak için çaba göstermesi gerekirken daha köleleştirilmiş, daha sisteme adam yetiştirmek, sisteme işçi yetiştirmek duygusuyla beslenilmiş bir ortamda yaşaması arasındaki farkı göstermek istedim.
Yani şöyle aslında.
Yani Adem ve Dünya.
Ve Adem ve Dünya, çünkü 4. boyutu ekleniyor bu romanda. Hı-hı. Doğru mu söylüyorum?
Evet, 4. boyut. Evet. 4. boyuttan çok kuantum seviyesinde ama çok anlaşılabilir bir şekilde bahsediyorum orada.
Peki böyle bir evren mümkün müdür?
Şimdi string teori diye bir teori var. Stephen Hawking tarafından ispatlandı matematiksel olarak,
evet.
ki 10 boyut bugün evrende var. Biz bu 10 boyutun sadece 3 tanesini algılayabilen organizmalarız. Şimdi ben sadece 3 tanesini algılayabiliyorum diye evren sadece 3 boyutlu değil. Peki şimdi bakın, bu 2 boyutlu peçete örnek vermek istiyorum.
Evet.
2 boyutlu ne demek 2 boyutlu? Genişliği ve işte derinliği var.
Derinlik.
Böyle baktığınızda, böyle evet. koyduğunuzda, yani masanın üzerine koyarsam eğer. Şimdi bu 2 boyutlu peçeteye baktığınızda bunun 3. boyuttaki karşılığı küp oluyor zaten. İki tane peçetenin üst üste köşelerinin birleştirilmesiyle zaten küp oluşuyor.
Evet, aynen
direkt.
Öyle.
Şimdi küp direkt 3 boyutlu. Peki 4. boyut ne? 5. boyut ne? 6. boyut ne? Yani bunları araştırmak lazım. 4.
evet.
boyutun bugün zaman olduğu teorisi var. Şimdi 4. boyut zamansa eğer, zamanın içinde biz ilerleyebiliyor muyuz? Geriye gidip ileriye gidebiliyor muyuz?
Hayır canım, andayız.
Gidemiyoruz değil mi? Biz 3. boyut. 3 boyut ne demek? Derinlik algımız
tabii
var,
ki.
Genişlik algımız var, yükseklik
tabii
algımız
ki.
Var. Peki yükseklik algımız olmasaydı, 3 boyut varlığıyız diyelim ki, yükseklik algın yok. Hiç zıplamak aklına gelir miydi? Ya da hiç kafanı kaldırıp
ya
yukarıya bakmak aklına gelir miydi?
Ben sorarım dermişim. Hayır,
yani,
bilmiyorum evet ama.
Gerçekten yani böyle düşünmek lazım.
Evet, heyecanlı bir
İnsanlar
şey gerçekten.
İnsanlar bunlardan sıkılmıyorlar bu arada. Yani maalesef toplumda şöyle şeyler var. Ya işte bu fizik ve kuantum sohbeti insan tam tersi.
Evet.
Ben yani köylere gidiyorum, inanılmaz böyle kasabalardaki okullara gidiyorum falan. Yani teyzelerden bile aldığım sorulara inanamazsınız.
Onlar ne düşünüyorlar? Gel şimdi, köy kasaba dediğin şey tabii ki bizim
toprakla
metropolden daha
eğer,
uzaklar. Evet, ama onlar
hayvancılık
tam doğanın
mı yapıyor yoksa toprak, yani tarım mı yapıyor? İkisi arasındaki fark çok yüksek. Eğer tarımla uğraşan bir köye gidiyorsam muazzam sorular, özellikle balık tüketimine uygun bir lokasyondaysa, denize yakın bir köyse,
şahane
yani
bir şey
işte
ya.
omega beyindeki miyelin yağı, çünkü nörotransmitterlerimizin birbirine düşünce elektrik göndermesi bizim düşüncemizi oluşturuyor. Beyniniz ne kadar yağlıysa o kadar hızlı düşünüyorsunuz. Beyin yağı çok önemli bir şey. İşte beyniniz yağlıysa o zaman zaten hani noktaları birleştiriyorsunuz. Beyniniz yağlı değilse işte kapınızı çalan ve ya işte ben size bir hediye getirdim deyip boş bir paketle size verip aslında hırsızlık yapma amacında olan bir insanı tanıyamayabiliyorsunuz. Yani
hayır,
noktaları birleştirmek, evet.
Ama şu güzel işte, sonuçta ülkenin her yerinde veya dünyanın okunduğu bir noktada da olsa anlaşılabilirsiniz.
Evet.
O çok önemli,
çok
bir şey.
Büyük bir şey. Ben
korkutmuyor ve anlaşılabilir romanların sahibi oluyorsunuz. Şimdi ben şu anda şu dakikaya kadar kendi meraklı sorularımı sordum. Devam edeceğim ama yine üzerinde çalışarak gittiğim bir soru dizinim var. Onlarla soracağım size. Bu hayal gücü, yani gezegenimiz de var burada ve burada diğer romanlarımız da var ama sizdeki hayal gücünü bana tasvir edin desem. Kendi hayal gücünüzde işler nasıl gidiyor? Yolunda mı her şey ve nasıl bir dünya
kendi
var orada?
Kendi hayal gücü, kendi içsel dünyamda.
Evet.
Ki dünya bir kere sistemli. Ben ritüelleri, disiplini çok seven bir insanım. Disiplini insan organizmasının bir ihtiyacı olarak görüyorum. Disiplinsizlik ve hedonizm diyeyim buna. Disiplinsizlik zaten hedonizme bir kapı.
Çok, hedonizme çok yakın birbirine bence.
Evet, çok
bence.
Kapı. Aynen. Evet. Çünkü hedonizm ne demek? Bizim 5 tane duyu organımız var değil mi? İşte dokunma duyu organımız,
evet,
var. Sıcaklığı hissediyoruz tenimiz sayesinde. Tat alıyoruz, görüyoruz, işitiyoruz, kokluyoruz. Şimdi bu duyu organlarımızla çevremizdeki dünyayı deneyimlemeye başladığımızda bu sefer gözümüze güzel gelen şeyler bakmak istiyoruz. Güzel müzikler dinlemek istiyoruz ya da hoşumuza gidecek şeyler dinlemek istiyoruz. Güzel şeyler yemek istiyoruz tat alma duyumuzda. Okşanmak istiyoruz. Sıcacık işte sulara girip suların içinde oturmak istiyoruz. Hep duyu organlarımızın keyif alması üzerine dizayn edilmiş bir yaşantı peşinde koşuyoruz. Hedonizm. Halbuki biz ödemonya dediğimiz, ödemonya öyle yazılmıyor. E-A daimania diye yazılıyor. Ödemonya dediğimiz bir sistem var ve asıl ödemonya dediğimiz sistemde insan organizması varoluşu keşfetmeye başlamalı. Ödemonya daha duyu organlarından daha ötede, daha beyninizin içinde yaşamı desteklediğiniz zaman hissettiğiniz duyguda var olmak. Benim kendi içsel, ben ödemonik bir yaşantı kurduğuma inanıyorum. O yüzden mesela ben dans etmeyi çok severim. Ciddi söylüyorum, bir yere gidelim. İnsanlar böyle işte bardaklar boyu içki içebilirler. Ben içki içmeden en çok ben dans edebilirim. Yani en çok ben eğlenirim.
Çünkü
insanlar
duyular,
zannediyorlar
duyular
ki,
böyle çünkü sizde muhtemelen,
evet, yani
o yüzden. Evet,
yani böyle çok ciddisiniz. Sadece bilim, felsefe, işte
hiç
kuantum falan, tam tersi yani.
Şimdi güzel olan şu zaten. Bu ciddi konular dediğimiz tabii ki insanı korkutuyor. Felsefe deyince,
bunlar
psikoloji deyince.
Bunlar ihtiyaç.
İhtiyaç ve bunlar
i̇htiyaç
zaten
konuları.
Biz zaten bunlar.
Aynen.
Bunları okumak tadına doyulmayan şeyler ama bunlar seçim. Korkutup okumayabilirsiniz. Ya da daha da yaklaşmak,
aynen,
isteyebilirsiniz.
Aynen.
Yakından görmek için. Tabii ki bu soruyu mutlaka soracaktım ama Fi'nin televizyon projesini beğendiniz mi izlediğiniz zaman?
Şöyle, Fi'nin televizyon projesi tam olması gerektiği gibi oldu.
Ne güzel. Süper.
Evet.
Ben bir izleyiciyim bu arada. Yani
evet,
kitabı da okuyup
yani şöyle,
izledim de. Sizin fikrinizi merak ediyorum.
Evet.
Çok müdahale ettiniz mi? İşin içine çok girdiniz,
ettim,
mi? Yoksa
ettim. Hatta bir ara, insanlar şöyle şeyler bile kendi aralarında konuşmuşlardır. Bu Azra Koyan da amacalı çıktı falan diye.
Neden?
Maalesef. Çünkü ne anlatmak istediğinizi biliyorsunuz. Nasıl anlatmak istediğinizle ilgili bir fikriniz var. Diğer insanları yakinen tanımadığınız için ve onların daha önceki fikirlerini nasıl anlattığını içselleştiremediğiniz için şimdi spesifik kendi fikrinizin ortaya konulmasını istiyorsunuz. Benim durumumda ben böyleydim yani. Bunu aslında çoğul değil tekil kullanmam lazım. Ve burada Pelin Diştaş devreye girdi.
Evet.
Pelin Diştaş devreye girdiği andan itibaren hani öncelikle bir senkronize olduk biz. Aynı vizyonu gördüğümüzde, yani şimdi Pelin olmasaydı bu iş çok farklı olur dedi.
Çok önemli.
Düşünüyorum.
Doğru.
Aynı zamanda Mert Baykal'dı öyle.
Mert müthiş bir yönetmen.
Çok.
Kesinlikle
çünkü kendisi de,
evet,
kendisi de hani gerçekten de böyle iyi bir şeyler yapmak isteyen ve paradan ya da işte başarı adını verdiğimiz bir takım daha farklı motivasyonlardan daha da ötede gerçekten doğru düzgün bir şey yapma ihtiyacı duyan insanlar bunlar. O yüzden de o noktada birbirimizi tanıdığımız noktada ben rahatladım.
Tamam, süper.
Aynen.
Yani soru şu, sizi de çok bu konuyla ilgili yormak istemiyorum ama bu çok çok merak edilen bir şey. Çünkü ilk kez şunu çok duydum ben. Okuduğum şey, izledim,
çok
hayal
kırıklığına
uğramadım.
Evet.
Ama o da çok
ama
önemli.
Ama çok farklı. Mesela
farklı
kitaptaki
tabii ki.
Hikayenin çok farklı sahnelerle anlatılmış hali var. Yani sahneler asla birebir değil, sadece referans noktaları aynı.
Tamam, ama yine de insan aynen çok kopup gitmiyor kitaptan. Yani kitaba bir saygısızlık yok, romana
evet,
bir saygısızlık yok.
Yok.
Bence bu en önemlisi.
Aynen.
Müdahale etmiyor ya da yakıcı yıkıcı değil.
Son okumasını ben yapıyorum senaryoları.
Şimdi onu soracaktım. Sete birebir gidiyor musunuz, gitmiyor
sete
musunuz?
Hiç
en
gitmedim.
Çok merak edilen sorulardan
hiç,
biri.
Çok, ah. Ya evet, çok yani sağ olsunlar çok böyle tatlı bir şekilde davet ettiler ama ben sette görmüyorum kendimi. Yani çok anlamsız. Set Mert'in ortamı. Herkesin bir ortamı var. Prodüksiyon Pelin'in ortamı. Aynı zamanda Tolga Afşinkaya'nın ortamı. Yani herkes kendi doğru burada doğru iş kendi ortamlarına hakim insanlarla birlikte çalışabilmek.
Bir soru daha size. Can Manay karakteri iyi biri mi? İyi bir insan mı?
Can Manay karakteri aslında insanlara iyi ve kötü demek böyle çok uzun yolculukları küçücük bir haritanın üzerine göstermek gibi oluyor, biliyor musunuz? Hani görüyorsunuz haritanın üzerinde, bakıyorsunuz 4800 kilometre ama yukarıdan bakıyorsun şu kadar.
Ve sebepleri ne? Her insanın iyi ve kötü olmak için
zaten
bir sebebi var.
Zaten Fİ'de başladıklarında insanlar şey zannediyorlar, işte biz Can Manay'dan bahsedeceğiz falan. Fİ Can Manay'ın hikayesi değil. Fİ sadece... Fi öyle başlamak zorunda.
Evet.
Çi'de ve Pi'de başka bir şeye evrilmek zorunda hikaye.
Özellikle kadınlar için çok sancılı bir dönem. Çünkü zaman zaman aşık olmak, zaman zaman nefret etmek durumunda kalıyorsun.
İhtiras eksikliği var.
Bugün dünyasında. Onu söylemek istemedim ama müthiş bir ihtiras ve tutku
evet
var aslında
i̇şte
orada.
İşte şimdi biz kitapta mesela Fi Çipi'yi okurlarsa şunu görecekler. İhtiras olarak gördüğünüz şey... İhtiras bu kadar göze görülür hale geldiyse içteki mekanizmalarda başka problemlerin dışarıdaki yansıması olabilir.
Evet, şimdi siz benim soruma pas atmış oluyorsunuz. Sizce insanın içinde olan bu başka duygular, üstünü örttüğümüz, göstermek istemediğimiz, yaşayacak alanımız olmadığı veya karşıdan öyle bir şey bulamadığın zaman yaşayamadığın duygular. Onlar biraz da sanki tetikliyor bazı şeyleri değil
kesinlikle
mi? Sizin anlatımınızda ben öyle bir şey hissediyorum.
Evet, doğru.
Oralar uyanıyor işte.
Zaten
İyi bir şey
oraları,
mi? Uyanmalı
oraları
mıydı
uyandırmadan
oralar?
Uyandırmadan içsel motivasyonu çalıştırıp da 2000 sayfalık kitabındaki bilgiyi öğretemezsiniz.
Peki oralar uyandığı zaman bu insanda ne menen bir...
İşte bunu zaten cevapları aslında Çiğ ve Pi'de var. Çünkü biz şimdi Can Manay'ın girişini gördük. Adam odadan içeriye girdi değil mi? Kapıdan girdi. Can Manay'ı kapıdan girdi gördük. Peki o salonun içinde yaşayacakları ne hale geleceğini daha görmedik.
Evet.
Evet, yani bu bir yolculuk. Şimdi
bu bir
ben,
yolculuk.
Aynen, FİÇİPİ'de zaten bu yolculuk. Yani insanları en tepelerde gördüğünüz zaman zannetmeyin ki onlar o en tepelerde hayatlarına devam ediyorlar. Bazen hayat insanları o en tepeye çıkartıyor. Çünkü ancak onu oradan ittirdiği zaman ona o dersi veriyor. Yani o çakılma efektini ancak o insan o zaman yaşadığında anlayacak.
Ve genelde o insan zaten kendi kendini yere çakar. Bence evrenin en büyük mucizelerinden bir tanesi de bu. Yani
tabii,
bir şeylere
tabii
ihtiyaç duymadan.
Bizi
kendi
kendinizle dövüyor.
İşte aynen öyle. İşte
senin kendi sopanla dövüyor.
Kendi sopanla müthiş bir eğiti bence bu. O şey de böyledir ya, asla yapmam dediğin şeyleri yapıverirsin.
Kesinlikle.
Aman büyük konuşmayayım başıma gelir dersin. Tabii. Hemen yapmışsındır
ahlaklı
onu.
Ahlaklı olmak. Bakın burada evet ahlak. Ben aslında Fiçi bir de gerçek ahlakı ortaya koyuyorum.
Evet.
Ahlaklı olmak kendi içsel duygularınla senkronize olup o duyguları yönetebilmekle başlıyor. Yani
aynen öyle.
Şimdi FİÇİPİ'de eğer Duru en başta yaşadığı duyguyu analiz edip o duyguları gerçekten de Deniz'le paylaşsaydı en başta çok daha farklı olurdu.
Evet.
Yani paylaşmak gerekiyor. Paylaşmadığımız her şey bize daha birikmiş. Yani paylaşmadığınız her su birikintisi size şelale olarak geri geliyor. Duygularda o su birikintisinin içindeki su. Yani o yüzden duygularımızı paylaşmak zorundayız ama duygularımızı yanlış insanlarla paylaştığımız zaman çok zarar görüyoruz. Öncelikle biz kendimiz doğru insan olmalıyız. Ben buna çok inanıyorum. Ben dünyanın en ihtiraslı insanıyla evliyim. Bunu biliyorum. ve şunu söylemek istiyorum kadınlara. Gerçek ihtiraslı erkekler öyle etrafta horoz gibi dolanmıyorlar.
Ya yani çok iyiydi. Onları görmek de bir mücadele istiyor yani aslında.
Onları görebilmek için hani bu biraz... pırlantaya baktığın zaman pırlantanın pırlanta olduğunu anlayacak bir bilgiye sahip olman lazım. Bir içeriğe sahip olman lazım, değil mi? Öbür türlü sen biz kömürden gelir pırlanta. Kömüre bakar adam, bu pırlanta der, onu belirli şekilde kırar, içindeki o gerçekten o cevheri bulur. Şimdi bu noktada sen eğer kendin kömüre bakıp kömürün içindeki pırlantayı görebilecek kapasitede değilsen zaten sen, yani sen daha git bir öğren, kendini geliştir, şekillendir ki hayatına böyle birisi girebilsin.
İşte bunu söylemek çok kolay ama o yolculuğu kat etmek, o sırada karşına çıkan insanlar, yaşam, tecrübelerin, bunlar...
Yani hepsi çok değerli. Ben hep bunu söylüyorum. İnsanlar başta benden hiç hoşlanmayabilirler. Yani ilk başta. Çünkü ben çok açık sözlüğe kıymet veren
biriyim.
Oldu
mu öyle şeyler peki? Sizden hem ilk başta hoşlanmayanlar oldu mu?
Yani karşımdaki kişinin duygusu adına şey yapamam ama mesela karşımdaki kişiyi çok köşeye sıkıştırdığım ve hırpaladığım oldu. Hoşlanmaması normal olurdu açıkçası.
Olur, evet.
Bunu yapıyorum çünkü bu bana da yapılması hak görüyorum. Yani eğer gerçekten burada yanlış sinyaller verdiysem, karşımdaki kişi gelip bana ya sen burada böyle sinyaller veriyorsun ama bak bu sinyalleri ben böyle bu şekilde algılıyorum diyorsa alınmıyorum mesela. Onu bana bu şekilde açık sunabildiği için bir kere minnet duyuyorum. Ama bazen de işte dikkat çekmek için böyle hani sizin hayatınızla ilgili çok böyle ukalalık seviyesinde hani ben de yapabilirim onu. Bir takım böyle bilmişlik yapan insanlar var işte ben falan filan. O da bana komik geliyor. Yani bunu da birbirimize yapmıyor olmamız lazım.
Yapmıyor olmamız lazım.
Hiçbir şey göründüğü gibi değil
çünkü. Hiçbir şey göründüğü gibi değil.
Aynen.
Şu fi konusunu kapatmak istiyorum. Şöyle kapatacağım. Memnunum dediniz. Zaten hoşlanmasaydınız eminim müdahale ederdiniz. Bir de izlerken böyle bir heyecanla, merakla mı izliyorsunuz? Yoksa önce zaten okuduğunuz için biliyorsunuz ama onun görüntülü haline gelmiş olması hoşunuza gidiyor mu? Oyunculuklar ve oyuncu seçiminde bir etkiniz oldu mu?
Tabii tabii oldu.
Serenay kadar Dünya Tatlısı bir canlı var mı başka diye soracağım. Çünkü ölüyorum, hastayım kendisine.
Ciddi söylüyorum, setteki hanımların hepsi çok tatlı.
Hepsi öyleler, hepsi öyle, hepsi öyleler ama bu kadar yakışırlar ve bu kadar severler. Şimdi bu da çok önemli. Oyuncu olarak çok zor bir şey yapıyorlar. Bir kere ekranda değiller ve internete giriyorlar bu işe.
Evet.
Ve bir ilki başardılar.
Çok.
O yüzden eleştirilmesinden hoşlanmıyorum kendi adıma
ben
bir oyuncu
de,
olarak.
Ben de.
Hiçbir konuda da eleştiriye açık bulmuyorum film
çok
projesine.
Çok kıskanç.
Evet.
Ve çok haksız yere eleştiriyor. Yani bu insanlar
evet.
Hani gerçekten de normalde kazanacakları işte beğeninin, paranın, her şeyin
kesinlikle
çok daha feragat ederek belirli bir rolün altına girdiler. Ve bunu çok ahlaklı bir şekilde yaptılar. Serenay bir kere çok çalışkan bir insan. Çok saygı duyuyorum bu anlamda. Bu kızcağız gerçekten 4 ay boyunca aralıksız ders aldı. Jimnastik dersi aldı, bale aldı, bale, yoga aldı. Yani functional training aldı ve bunların hepsini gerçekten şu an Serenay bacağını kaldı. Kaldırabiliyor yani şeyde ve bu dizide katkısı olabilecek her yerde var olmaya çalışıyor. Ozan aynı şekilde.
Ozan muhteşem.
Kesinlikle.
Berrak,
Büşra
Keza
aynı
öyle.
Şekilde.
Mehmet
Berrak
Musur.
Aynen.
Mehmet. Saymakla bitmez.
Bunların hepsi aynı zamanda gerçekten adaletli olmaya özen gösteren tatlı insanlar. Yani o yüzden burada biraz ya meyve veren ağacı taşıya taşıya artık ağaçlar meyve vermemeye başlayacak. Biraz
sanmıyorum.
Meyve veren ağacı biraz sulama yöntemine gitmenin
sulayanlar
zamanı geldi.
Sulayanlar fazlayız. Ben bunun başındayım efendim.
Evet. Siz çok tatlısınız ama siz çok kompleksiz.
Çok teşekkür
çok kendiyle
ederim.
Barışık. Güzel olduğu halde güzelliğiyle ilgili hiçbir şeyi olmayan. Öyle bir enerjiniz var ve bu çok böyle hoş bir şey.
Çok teşekkür ederim. Evet. Ne mutlu bunu sizden duymak ama söylediğiniz şeye çok katılıyorum. Bir ilk deneniyor ve bir ilk başarılı oluyor. Hele ki bizim sektörümüzün buna biz ne yapabiliriz
İhtiyaç.
Demesi gerekiyor.
Aynen, bravo.
Çünkü izlediğimiz şeyden asla utanmadım, asla hani sıkılmadım.
Hiçbir şekilde zaten öyle bir içerik olarak da gayet çok
ve ciddi
uygun
bir görsel şölen izliyorsunuz diyaloglarıyla, yönetmenliğiyle, oyunculuğuyla. O yüzden bu konuyu
çok
kapatıyorum.
Çok
eleştiriye de kapalıyız. Ha şunu da sorayım. Çiğ ve Pi'de devam edebilir mi acaba? Görselliği gelir mi Çiğ ile Pi'nin ve
tabii, tabii.
Belki de ileride Aden'in bir sinema filmi
şimdi
olabilir
şöyle,
mi?
Şöyle Aden 2 bölümlük işte Aden gezegeninde geçen bir bölüm film teklifi.
Ben Cameron'ın çekmesini istiyorum. Mümkün mü? Kendisine ulaşabilir miyiz lütfen?
Şu an değişik başka mailleştiğimiz başka
ki,
firmalar
tabii
var.
Ki
teklif
vardır,
gelen
tabii, tabii ki memleketimizden çıksın ama yani bir
yani
Cameron
memleketimizden
filmi de
zor Eden'in çıkması. Çünkü bunun için efekt, visual efekt olarak yeterli stüdyolarımız
kesinlikle
yok maalesef.
Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle.
Yani bunu mutlaka Vancouver'da çekilecek bir sistem içerisinde olması lazım. Bunun dışında uluslararası dizi olabilir 8 bölümlük.
Olabilir. Olmalıdır.
Aynen.
Olmalıdır.
Aynen,
olmalıdır.
Bakalım. Yani daha çok erken çünkü İngilizce çevriliyor.
Ve şöyle bir şey söylüyorsunuz. Ben 9 kitap yazacağım.
Hı-hı.
Bunların üçünü bir kitap sayıyorum diyorsunuz. İkinci romanım ve şimdi devamı gelecek.
Evet, şimdi 9 kitap, şimdi birinci kitap FCP'di, ikinci kitap Eden'di, üçüncü kitap Gör Beni Dinle Beni diye iki ayrı kitap aynı anda çıkacak.
Gör Beni Dinle Beni. Evet,
ikisi ayrı kitap. Gör Beni bir kitap, Dinle Beni bir kitap.
O da o zaman o dördüncü kitabımız olacak.
İkisi dördüncü kitap olacak. Kitaplar çalıyor ama.
Harika. Gör Peki neden 9 kitap? Niçin 9 kitaptan sonra roman işini, yazma işini bırakacağız?
Çünkü ben yazar değilim. Ben sadece paylaşmak istediklerini sistemde yer bulmuş, kendisine yer bulabilmiş biri değilim. Yani sistemde mantıklı bir şekilde kendime yer bulabilip paylaşmak istediklerimi paylaşabilseydim belki bu kitapları çıkmayacaktı. O yüzden yani amacım böyle sürekli kitap yazabilecek biri değilim. Ben sistematik olarak anlatmak istediğim bir takım olguları uygun olay zincirleri yaratıp olay zincirlerinin içindeki diyaloglara da bir takım bilgileri koyuyorum. Bu bilgilerin hepsi akademik olarak onaylanmış bilgiler, kabul görmüş bilgiler ve önemli bilgiler. Hayatınızı değiştirecek, hayatımıza katkısı olan bilgiler. Çocuğunuz varsa, sağlıkla ilgili daha kaliteli bir yaşam peşindeyseniz. FCP'de de var, Eden'de var. Yani benim kitaplarım hepsinde olacak. Daha iyi bir insanlık çabası olan bir gezegende yaşamak istiyorum. Ait olduğum bu organizmik birliğin içinde insanlık diyelim biz buna. Biz daha insansı varlıklarız. İnsan görüntüsünde ama insan olamamış varlıklarız benim kendi standartlarıma göre. Ve eğer bu bilgiler esnasında gerçekten de şey yapacaksak, var olacaksak, o zaman hani benim de bir katkım olsun. Ucundan köşesinden tutabildiğim kadar tutacağım. O yüzden böyle yazarlık işte falan sürekli kitap yazmak işte aklıma şöyle bir hikaye geldi falan. Benim her şey çok analitik düşünebilen biriyim ben.
Öyle ben olduğunuzu matematik... anladım. Planlamışsınız zaten.
Evet.
9 kitapta bitecek. Demek ki ben aktarmak istediğiniz bilgileri zaten 9'a böldünüz siz muhtemelen. Hı-hı. Onları çık çıkardınız. 9'da
bunları
peki...
ben yazmazsam başkası yazacak, ona da eminim. Hayat birilerini bulacak, birilerine yazdıracak.
Elbette.
Yani bu her zaman böyle olmuştur.
Peki
yani.
9. kitap içime doğan sezgileri güçlü bir olay. Sanki biraz canımızı yakarak mı gidecek? Öyle bir şey olacak mı?
Çocuk çok canınızı yakacak.
Aa, çok kötü bir şey. Herkesin yüzü düştü. Çok canınızı yakacak diye. Çocuk, ama daha ona var.
Daha
şimdi
var.
Ben planlıyorum onu.
Ama 2022, yani çok canınızı 2000... yakacak. Aynı zamanda da hani böyle zaten 9. kitabı çıkarana kadar... bir takım şeyler dünyada değişeceğini düşünüyorum. Yani çok uzun sürmeyecek benim 9. kitabım. Daha anlaşılır olacak. Ben FCP'yi ilk çıkardığımda hani ya ilk defa kitap yazacaksın. Hem de üstelik üçleme olacak.
Üstelik yok satacak.
Üstelik yok satacak. Asıl önemli olan en sonuncu kitap olacak da ilk ikisini en sonuncu kitap okusun da yazacaksın falan diye. Hani böyle ciddi anlamda bana gitmeyi seçtiğim yolun aslında çıkmaz sokak olduğunu anlatmaya çalışan insanlar oldu.
İşte,
bu insan. Da mesela bunun yolculuğunu da arada yazacağım ama bunun yolculuğunu mesela yazacağım 9 kitabın arasına koymuyorum.
O insanlar iyi ki varlar.
İyi ki
o
varlar.
İnsanlar, çok Sharon Stone'un çok sevdiğim bir lafı vardır. Çok önemli bir kongre gibi bir yerde konuşuyor. Diyorlar ki sizden nefret ediyorlar. İşte hareketlerinizi, öz hayatınız, ah diyor, o insanları getirin bana diyor. İnsanların bende nefret ettiğim bütün özellikleri benim en büyük hazinem diyor. Sonra da böyle yapıyor, I'm Sharon Stone baby diyor. Çok hoşuma gitmişti. Yani
çok,
aslında o insanlar olmasaydı belki bu kadar çalışkan olmayabilirdik, başarılı olmayabilirdik.
Çok doğruyu söylüyorsunuz zaten yapamayacaksın çünkü... dedikleri için o kadar yalnız kaldım ki yalnız başıma başarmanın yolunu bulmak... çok içsel bir motivasyona döndü yani böyle o yani biraz takıntı seviyesi yani Can Manay'ın duruyor olan takıntısı ben bunu anlatacağım takıntısına dönüştü yani.
O zaten Can Manay'ın duruyor olan takıntısı biraz obsesif kompulsif.
Tabii obsesif kompulsif.
Değil mi siz tabii ki daha iyi biliyorsunuz
hocam. Hayır.
Ben sadece biraz meraklı olduğum için o takıntı evet. Aslında bu dönemde de hani bu kadar kadınların ülkemizde canı yanar iken aslında böyle bir karakterin o kadına bu kadar tutkulu olması da zaman zaman beni korkutuyor.
Evet evet ama sonunu bilmiyorsunuz hikaye. Yani.
Evet hayır bir şekilde bu kadar izlemesi beni gerçekten ürkütüyor bazen.
İhtiras şimdi toplumlar geliştikçe, hayat hızlanıyor. Hayat hızlandıkça duygularımızı daha saklı, kendi içimizde de daha hızlı yaşamak zorunda kalıyoruz. Duygular hızlı yaşandıkça fire veriyoruz duygulardan. Fire verilmiş duyguların medeniyetleri haline geldikçe ilk kaybedilen duygu ihtiras. İlk fire verdiğimiz duygu ihtiras. Çünkü ihtiras zamanın içinde böyle yayıla yayıla hissedeceğiniz kademeleri olan, o kademelerde yolculuğunuz başladığında içinize işleyecek bir duyguyken, bu kadar hızlı bir dünyada ihtirasa yer yok. O yüzden de ihtirasla ilgili hikayeler bizi çekiyor. Çünkü eksikliğini çektiğimiz bir duygu bu aslında. Fakat öyle bir şey anlatıyorum ki her ihtiras illa sapkınlıkla son bulmak zorunda değil. Yani edende de ihtiras var. Ben ihtiraslı bir insanım. Benim eşim de çok ihtiraslı bir insan. Ama maalesef topluma baktığım zaman ihtiraslı insanlara dönüşebilmek için emek vermeniz gerekiyor. Niye emek vereceksiniz? Öncelikle kim olduğunuzu bulmakla ilgili emek vereceksiniz. Kim olduğuyla ilgili fikri gelişmemiş bir insanın ihtiraslarını ciddiye almak ne kadar doğru? Bunu tartışmak lazım.
Evet, ama insanın ihtiraslı olabilmesi için de buna hissedebileceği bir konfor alanında olması lazım.
Zaten İhtiraz, kim olduğunuzu biliyorsanız o konfor alanını otomatik yaratıyorsunuz.
O kadar büyük bir koşturmaca ve çile içinde yaşıyoruz ki toplum olarak, yetişmesinden tut da bir şeyleri karşılayabilmek
işte sıkıntısına. O zaman ne olacak? Demek ki
bu izlediğimiz şeyler
kim olduğumuzu bulmak adına yaşantımızı, evet, sisteme sokacağız. Yani biz bu gezegene niye geldik ve sizin en iyi yaptığınız iş nedir? En iyi yaptığı işin ne olduğunu bilmeyen bir insan henüz kişi olamamıştır. Çünkü her birimiz en iyi yaptığımız işi yapmaya başladığımızda cennette yaşamaya başlayacağız.
Şu an siz kendiniz için onu hissediyor musunuz? Ben yapabildiğim en iyi şeyi yap. Hayır mı?
Hayır.
Neden?
En iyi yaptığım iş çiftçilik ve çiftçilik yaparak yaşamıyorum henüz.
Bunu şöyle özetliyorum. Siz de aslında kendi gezegeninizi daha yaratmadınız. Yani o çiftlikte o gezegen tamamlanmış olacak.
Bravo. Yani değil biraz mi? Büyük bir şey ama yani Fiçipi yazarken de deli muamelesi gördüğüm birkaç toplantıya gitmiştim. Bakalım yani.
Ben her türlü toplantınızı açayım. Benden her şeyi konuşabilirim. Asla deli muamelesi görmeyeceksiniz.
Teşekkür ederim.
Onu net olarak söyleyebilirim. Bir de masalla gerçeği ayırt edebilecek okurlar. Şimdi aslında bu da çok güçlü bir anlatım ya. Biri masal, biri gerçek. Sizce okurlar masalla gerçeği nasıl ayırt edebiliyorlar?
Şimdi elimizde düşün, toplama yapmaya çalışıyoruz. Değil mi? Ayırt etmek analiz gerektiren bir şey. Toplama yapmaya çalışıyorsunuz işte. Ama elinizde rakamlarınız yok. Ya da elinizde rakamlarınız eksik. Mesela 6 var, 8 var, 24 var, 7 var. Sonra X bir boşluk, Y bir boşluk falan, toplama yapacaksınız. Elimizde rakamlarımız olmadan yaptığımız toplama asla hani sağlıklı sonuç vermeyeceği gibi bu sistemde de, yani işte gerçekle masalı ayırt edebilmek için de bilgiye saygı duymak lazım ve bilginin peşine düşmek lazım. Bunun için de merakınızı ehlileştirmek lazım. Merakını ehlileştirmemiş, Kardashian'ın köpeğinin kim olduğunu ya da Kardashian'ın kalça ölçüsünü merak etmeye devam eden, kim Kardashian mıydı, devam eden ya da işte farklı şekillerde bir takım insanların hayatlarını merak eden, merakını ehlileştirmemiş, merakı başıboş bir dana gibi, kusura bakmayın bu şeye, işte böyle her bulduğu işte ota, ağaca saldıran, sağda solda istediği her yöne gidebilen bir insan, o zaman zaten bilgilenmeyi edinemediği için, doğru data toplamayı öğrenemediği için, doğru data toplayamadığı için masal ve gerçeği edinmeyi bir kenara bırakın, daima yönetilebilir olacak. Masalla gerçeği ayırt edebilen okur zaten yönetilemez. Kendi fikri olan okurdur.
Sizin okurlarınızın çoğunluğu?
Kesinlikle, yani benden çok daha akıllılar. Bana öyle mailler geliyor ki ben böyle aman Allah'ım bunu niye düşünmedim falan oluyorum mail okurken
güzel.
Yani.
Ne güzel, ne güzel. Bir reklam arasına daha gidelim efendim. Sonra burada izliyorsunlar. Gerçekten tadına doyulmayan bir sohbet yapıyoruz.
Kesinlikle, ben de aynı fikirdeyim.
Öyle ilkel ve tembel varlıklarız ki çoğu zaman aşık olduğumuzda gelişebiliyoruz. Şimdi aşk konusunu sizle de konuşmak istiyorum. Siz aşka nasıl bakıyorsunuz? Sizin için aşk nedir? Masal mıdır, gerçek midir? Gezegenlerde aşk nasıl karşılanır? Ve bu cümlenin karşılığı. Aşık olduğumuzda gelişebiliyoruz.
Evet. Şimdi şöyle ilk başta cümleden başlayalım.
Tamam.
Aşık olduğumuzda gelişebiliyoruz. Çünkü o kadar ilkeliz ki mesela benim işte bunu hep örnek olarak veriyorum. Erkek arkadaşı çok çok iyi Fransızca konuştuğu için gidip Fransızca öğrenen arkadaşım var. Daha iyi bir versiyonla var olup daha kendini geliştirmek, daha akıllı olmak, daha sofistike olmak, daha güzel olmak gibi bir sürü özelliği bize o duyguyu hissettiren varlığa layık olmak duygusuyla ediniyoruz. Toplumda genelde bu böyle yani.
Evet.
Ben bunu çok gözlemlediğim için. Bu yüzden aşk aslında çok büyük bir tekamül aracı. Tekamüle hizmet eden bir şey. Ama aşk ve ihtiyaçlarımızı karıştırmamak lazım. Benim için aşk masalsı mı gerçek mi dediniz? Benim için aşk masalsılığını kaybetmeyen bir gerçeklik. Her zaman. Ben 15 senelik evliyim. Hayatımda benimle birlikte değişen, kendi sınırlarının içinde, kendi bütünlüğünü korumadan gelişen, benden ayrı ama daima bir duygu da. Ve dünyadaki insanların bunu yaşamadığını da ben çok net dışarıdan görüyorum. Yani maalesef keşke bunu yaşasak ama şunu da söyleyeyim size, ben çok ihtiyaçlarını ehlileştirmekle ilgili emek vermiş biriyim. Yani sadece bir ihtiyaç hissediyorum diye davranışlarımı yönlendirmem. Öncelikle o ihtiyacın kalıcılığını analiz etmeye çalışırım. Bunun için de eşimi hak ettiğimi düşünüyorum.
Ah ne kadar güzel bir cümle.
Yani hak etmek çok önemli.
O da
evet,
size,
o da aynı şekilde.
Çünkü
o da aynı şekilde.
Bu bir bütün.
Ya benim mesela kadınlara buradan söyleyebileceğim bir şey olsaydı, size bir takım duyguları hızlıca hissettiren insanları anında yüceltmeyin. Bırakın o duygunun uzunluğu. Benim eşim 6 ay boyunca sadece benimle bir kahve içebilmek için bana mektup yazdı. Ya bakın, uzatın, flörtünüzü çok uzatın.
Bırakın avcı olsunlar değil mi?
6 ay boyunca yani 6 ay 8 ay bırak, ciddi evet, söylüyorum evet. Yani o duygu, o çünkü o duygu bir haftalık bir duyguysa farklı bir şey. 2 aylık bir duygusa farklı bir şey ama 6 ay gelişen, kendi devinimleri içerisinde değişerek gelişen bir duyguysa eğer o yani evet, ondan sonra zaten içeriye alın. Çünkü siz siz han değilsiniz. Siz çok özel bir çiftliksiniz.
Lütfen,
bir çiftçiye ihtiyacınız var.
Ve beni arayın.
Bir çiftçi ne demek? Çiftçiyim. Yani sabah saat 6'da kalkacak.
Aa, tabii.
Sebzeleri,
harika.
Meyveleri sulayacak. Evet. Onları besleyecek. Evet. Hayvanlar varsa onlara bakacak. Sorumluluk sahibi, evet, emektar bir insandan bahsediyorum. Siz hani sizi yağmalayacak birine değil, sizi besleyecek, size yeni bakış açıları verecek, sizinle birlikte gelişecek, dönüşecek, sizinle birlikte büyüyecek birine ihtiyacınız var. Bizim çiftçilere ihtiyacımız var hanımlar.
Evet, kesinlikle. Yani, harikaydı. Zaman bitti diyorlar ama bir soru daha soracağım. İzin isteyeceğim diyerek kanaldan. O da şöyle bir soru olacak. Aynı zamanda psikologsunuz ve sanıyorum hastalığınız da oldu bugüne kadar değil mi? Yani beraber
birlikte çalıştığım, evet, bir psikoloğun yanında bir
psikoloğun. FGP'nin içerisinde bu hastalardan gözlemlediğiniz şeyler var mı? Bir bunu merak
bir
ediyorum. Ve bu insanlar şu an hali hazırda yaşayan ve gözlemlediğiniz insanlar mı? Can, Duru ve diğerleri.
FGP'nin içindeki karakterler, 12 karakter, 12'si de gerçek. Sadece 3-4 tanesi hibrit, yani iki kişinin birleştirilmesinden oluşmuş karakterler ama hepsi gerçek.
Birebir tanıdınız mı
birebir
onları?
Birebir tanıdım, birebir izin aldım, birebir bilmediğim konularına kadar anlattırdık. Hepsiyle confidentiality agreement dediğimiz ciddi bir evde hala durur. Bir anlaşma imzaladım, bir sözleşme imzaladım. Asla onlara saygısızlık etmek istemem. Yani yani şöyle söyleyeyim, canı esinlendiğim kişi, kitap ilk çıktığında hala görüştüğüm, saygı duyduğum birisi. Beni arayıp böyle, ya işte Azra kızım ne yaptın sen? Yani sana kızsam mı, alnından mı öpsem karar veremedim. Hem her şeyi yazmışsın ama öyle bir yazmışsın ki, yani teşekkür ederim ya, ben gerçekten de ne kadar arızalı biriymişim falan diye sohbet ettiğim biriydi. Bunu söyleyebilirim çünkü bunu söyleyebilir
tabii,
miyim
tabii,
diye izin aldım bu
tabii
arada.
Tabii
yani.
Ne güzel, ne
ben,
güzel.
Benim amacım skandal yaratıp insanlara saygı
etmek. Yok tabii, o zaman zaten isimlerini konuşuyor.
O insanların
olurduk.
Yaşadığı duyguları ortaya koyup o yolculuğa giren insanların daha içselleştirdikleri analizlere kapı olmak.
Aslında şöyle bir şey, yani herkes bu soruyu merak ediyor tabii ki çünkü konumuz ihtiras ya, işte oradaki karakter ne olursa olsun bazı kadınların hoşuna gidiyor tabii, insanlar böyleleri var mı diye merak ediyor olabilir.
Evet, karakter cevabını şunu aldık söylemek istiyorum. Çok şimdi isim vermeyeceğim yine tabii fakat ki. Bizim setteki oyunculardan bir tanesi şöyle bir şey söyledi. Çok komikti, çok hoşuma gitti. Ya Azra çok enteresan. Bir sürü insanla tanışıyorum. Herkes hani dizideki o olay, yani dizide benim yaptığım şeyleri onlara yapacağımı düşünerek benimle bir iletişime geçmeye çalışıyorlar. Ve bu aslında çok üzücü bir şey
evet.
dedi bana ve çok doğru.
Evet,
çok arkadaşlar doğru. Hikayenin hikaye kısmından çıkıp gerçek olduğu kısımlara takılabilmek için kendinizi geliştirmek zorundasınız. Kendinizi geliştirin. Kendinizi geliştirdiğiniz zaman zaten hayat sizin denginize göre insanları sizin hayatınıza getiriyor. Yani eğer sen belirli bir seviyeye geldiysen kendi dengin sana geliyor.
Kesinlikle öyle ve artık son bir soru daha soracağım. Mahvettim
televizyonu herkese. Ele geçirdik.
Televizyonu ele geçirdik şu anda. Romanları okumadığı halde dizi popüler oldu diye diziyi izleyip sonra bu aslında romanmış diye romanı okuyanlar çok. Hakkında ne düşünüyorsunuz?
Benim zaten planım buydu. Teşekkür ederim her birinize. FİÇP şu an ilk beşte Türkiye çapında tekrardan. Hani 3 sene 4 sene sonra yazıldıktan kitap tekrardan başa geçti. Eden de öyle. O yüzden çok teşekkür ederim size. Yani umarım hayata katkısı olsun.
Efendim hayata ve bana çok katkısı var. Öncelikle programı ilk defa şöyle bir değişiklik yaparak kapatacağım. Hani imzalatmaya geliyorum kitaplarımı. Evet efendim ben imzalarımı alıyorum. Siz de efendim sevgiyle kalın. Hangisinden başlasın? Hiç okumadılarsa eğer.
Tabii Fi ama Fi yani hafif bir kitap. Böyle içinde bir takım duyguları harekete geçirsin diye tuzaklar var. Ama asıl kitap Pi. Fi'den Pi'ye gitmek lazım. Benim en çok sevdiğim kitap Eden. Yani o yüzden hayata katkısı olsun.
İyi akşamlar.